Ayrım 16, sayfa 137. Miss Tanya'nın esir pazarı yıllarına dair. Bilhassa makbul olan Çerkezleri, Lehler, Abazalar ve Ruslar izlerdi. Batı Avrupa'nın erkekleri fazla yumuşak, kadınları fazla sert bulunurdu. Alınıp satılanlar arasında zenciler de vardı. Puşkin'in büyük büyük babası, Rus sefiri tarafından Konstantiniyye'de satın alınmış bir Etiyopyalıydı. Philip Mansell, Konstantiniyye. Kadın olsun erkek olsun, salondaki herkesin bakmaktan kendini alamadığı Tanya, o gururlu, soğukkanlı duruşunu hiç bozmadan, hiç konuşmadan, kendisine tapılmasını olağan kabul eden bir tanrıça etkisi yaratıyor. Ne var ki başka dünyadan gelmişe benzeyen bu tanrıçanın da her tanrıça gibi bir takım sırları var ve bunların açığa çıkmasından korkuyor elbette. Salonda ona dikkatle bakan birkaç erkek ilişiyor gözüne. Onlar da kendisine yabancı değil. Üniversiteyi bitirmeden önce İstanbul'a yaptığı birer ikişer haftalık gezilerde tanıdığı erkekler bunlar. Mahrem hallerini bildiği insanlar. Bu geziler çok verimli geçiyor. İki haftalık bir mesai sonunda Tanya yepyeni papuçlar ve giysilerle içine binlerce dolar koyduğu şık çantalarla dönüyordu Moskova'ya. Alışılmış bir şeydi bu. Birçok arkadaşı yapıyordu. Meslek filan değil, sadece geçici bir süre yaşam desteğiydi. İmparatorla tanıştıktan sonra böyle bir şey söz konusu olamazdı elbette. Hem artık o paraya gereksinim duymuyordu. Hem de istese bile adam göz açtırmazdı. Ne gerek vardı zaten? İmparator kendisine, Çarlık ailesine mensup bir prenses hayatı yaşatıyordu. Kaçamak bakışlar atan adamların onu tanıdığına kuşku yok. Ama emin olamazlar elbette. Çünkü kimi onu Emily adıyla tanıdı, kimi Anna, kimi Alexandra. Bu gezilerde gerçek adını hiçbir zaman kullanmamıştı. Birkaç arkadaşıyla İstanbul'da havaalanından doğruca Laleli, Beyazıt tarafına giderler, otele yerleştikten sonra farklı adlar altında işe çıkarlardı. Kendisi gibi yaş, güzellik ve görgü açısından birinci sınıf olanların müşteriyle geçirdiği her saat altın değerindeydi. Paranın tümü kendilerine kalmıyordu elbette. Bu işleri ayarlayan patron da pay alıyordu ama yine de her geziden Moskova'da çalışarak bir yılda kazanamayacağı kadar büyük bir tutarla dönüyordu. Bu gezilerde öğrendiği Türkçe kelimeler hala aklındaydı. Tanya bilmeden İstanbul'un aynı bölgesinde yüzlerce yıldır olup biten bir geleneği sürdürmüştü aslında. Çünkü 1847 yılında kapatılana kadar Beyazıt'ta bir esir pazarı vardı ki Kafkasya'dan, Kırım Hanlığı'ndan, Asya'dan, Balkanlardan getirilen güzel kızlar ve oğlanlarla Afrika'dan, Habeşistan'dan, Darfur'dan kaçırılan köleler yüzlerce odası olan bu esir pazarında müşterilere gösterilir, pazarlık edilerek satılırdı. Herhangi bir Müslüman Osmanlı tebaası gidip oradan kendisine uygun bir esir seçebilirdi. Güzel kızları seçenlerin pazarlıktan sonra kızı evine götürme ve bir gece deneme hakkı vardı. Uykuda horluyor mu, ağzı kokuyor mu gibi birçok özelliğine bakıldıktan sonra kız eğer uygunsa o efendiye cariye olarak satılırdı. Yıl 1812 idi. Varlıklı bir genç olan Nuri Bey, esir pazarından bir cariye aldı. Ama iş bununla kalmadı. İki genç fena halde aşık oldular birbirlerine. Bu mutluluk iki ay ya sürdü ya sürmedi. O sırada İstanbul'u kasıp kavuran veba illetine yakalandı ikisi de. Yatakta hastalıktan baygın vaziyette yatarken arada bir kendine gelen zavallı Nuri Bey, "Hadi," diyordu sevgili cariyesine. "Atımı hazırladım. Hadi binip gidelim." Ardından yine kendinden geçiyordu. Bir ara baygınlığından ayılan cariye de, "Efendim, beyim, ben bohçamı hazırladım. Beraber gidelim," diyor. Yine bayılıyordu. 10 gün böyle geçti. Sonra birlikte gittiler. Aynı gün öldüler. Bir saat arayla toprağa verildiler. 1847 yılında köle ticareti yasaklandı, esir pazarı kapatıldı ama bu iş yer altına indi. En az 50 yıl sürdü bu durum. Sonra azaldı. Aradan çok zaman geçti. Esir pazarı önce Rus, Ukraynalı, Moldovalı kızlarla, sonra da Suriye'den göç eden milyonun üstünde sığınmacıyla yeniden hortladı. Mülteci kamplarında yaşayan kız çocuklarını Türk erkekleri bazen imam nikahıyla, bazen nikahsız ikinci, üçüncü eş olarak aldılar. Bu yeni gelinler çocuklarından daha küçük yaşta oluyordu genellikle. 10 yaşına kadar düşüyordu yaş ortalaması. Sonra bazıları bu çocukları İstanbul'a götürüp pazarlamaya başladı. Çaresiz kalan aileler çocuklarını ya satıyordu ya da evlatları zorla ellerinden alınıyordu. İstanbul'da bir kez daha tarih tekrarlanıyor. Forum Tauri civarında köle kızlar erkeklere satılıyordu. Oysa Theodora, imparatoriçe olup da dine dönünce şehirdeki bütün fahişeleri toplatmış, Kuzguncuk'ta özel olarak bu iş için yaptırdığı Tövbe Manastırı'na hapsederek dışarı çıkmalarını yasaklamıştı. Yaşamları boyunca kapalı kalan, içeride ihtiyarlayan kızların iniltileri hala Kuzguncuk rüzgarında duyulur derler. Bazıları bu ani değişime dayanamayıp kendilerini manastır duvarından atmışlardı. Buna rağmen Konstantiniyye'de fuhşun hiçbir dönemde bitirilemediğini bilmem söylemeye gerek var mı? 37 genel ev ve yüzlerce hayat kadını çalıştıran, 6 kez vergi rekortmeni olan Madame Mathilde Manukyan'ı hatırlamak yeterli. Toprağı bol olsun. Bu millete vergi ödeyerek çok hizmetlerde bulunmuştu. Hakimlere dair. Yuvarlak masalar, rengarenk sahte kelebeklerin ince tellerin ucunda uçuştuğu aşırı gösterişli süslerle dolu. Öyle ki şamdanlardan, masa süslerinden, ne işe yaradığı belirsiz bir sürü bardaktan, bir sürü gümüş çatal kaşıktan yemek konacak yer bulmak imkansız hale gelmiş. Bu süslerin tam ortasında da daha yüksek bir metal tutturgaç üstüne iliştirilmiş olan süslü rakamlarla masa numaraları var. Bir numaralı masa elbette otelin kurucularıyla makam ve servet sahiplerine ayrılmış. Daha sonraki masalar önem ve zenginlik derecelerine göre ön taraftan ve dans pistiyle orkestrayı en iyi görecek konumdan gitgide uzaklaşıyor. Aslında daha iyi bir durum bu. Çünkü hem banttan çalınan müzik hem de orkestra ve şarkıcıların sesi öylesine yüksek ki salonda bulunanların bir miktar beyin hücresi telef etmeleri kaçınılmaz. Ne var ki salondaki seçkin zevatın çoğu beyin sağlığını değil de toplumdaki itibarlarını düşündükleri için ön tarafa daha yakın masalarda oturanları kıskançlıkla süzüp duruyorlar. Birçoğu bu protokol hesabına uygun bulmayıp benim ondan neyim eksik diye düşünüyor. Çünkü Türklerin çoğu gibi onların da iç dünyası yok. Kendi ahlaki değer ölçülerine göre değil, başkalarına nasıl göründüklerini düşünerek yaşıyorlar. Başkaları tanımlıyor onların değerini ya da değersizliğini. Salonda 30 masa olduğu düşünülürse 5 numaralı masanın kötü bir yerde olmadığı anlaşılır. Fena değil. Buna da şükür cinsinden bir yer. 10 kişilik masada bankasının içini boşaltarak batırmış ve başı mahkemelerle fena halde dertte olan bir patronla karısı, durumdan en memnun olan kişiler. Çünkü yine o masaya yerleştirilmiş olan hakim Atıf Bey'le yan yana düşmek için büyük gayret sarf etmiş, hatta bunun için Zehra Hanım'a ricalarda bulunmuşlardı. Hakim Bey emekli ama hala yargı çevrelerinde çok saygı gören biri. Hapis tehlikesinin bir Osmanlı palası gibi başının üstünde dolaştığı bu netameli günlerde böyle güçlü bir tanıdığının faydası olur insana. Ayrıca kendi davasına bakan mahkemedeki reis bey de onun yanında oturuyor. Bu yüzden bu emekli hakimle yakınlaşmakta büyük yarar var. Masadaki diğer kişiler de yine finans aleminden. İçlerinde batmakta olan bir lokanta zincirini sahte bilançolar düzenleyerek bir Amerikan yatırım şirketine fahiş fiyattan sokuşturmayı becermekle ün yapmış, kendisinden dahi diye bahsedilen kısacık saçlı, arsız görünümlü 31 yaşındaki Cem Alpan ile gece boyunca nasıl görünüyorum diye düşünmekten etrafa bakamayan, makyaj küpüne batmış çıkmış güzelce karısı da var. Hakim Atıf Bey ile eşi masadakilere ne yaş, ne meslek, ne servet, ne de görüntü olarak uygun ama böyle davetlerde çağrılması şart olan kişiler arasında sayılırlar. Atıf Bey, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okurken bir sınıf arkadaşına gönlü düşmüş, hele kızın adının da Atıfet olduğunu öğrendikten sonra Tanrı'nın bu kızı ona layık gördüğü için kaderlerini birleştirdiğini düşünmüştü. Atıf'la Atıfet'in aileleri de birbirine denkti. Orta sınıf, geleneksel, laik, cumhuriyetçi ailelerden geliyorlardı. Fakülte bitince sade bir düğünle evlenmişler. Hakimlik stajına başladıkları sırada düğünde takılmış olan altın bilezikleri bozdurarak durumu idare etmişler. İkisi de meslek hayatlarını hakim olarak bazen aynı, bazen ayrı şehirde emekliliklerine kadar kazasız belasız sürdürmüşlerdi. Haklarında en ufak bir şaibe oluşmamıştı. Çünkü alçak gönüllü hayatlarını hiç değiştirmemişlerdi. İki oğullarını devlet okullarında okutan, bellerini büken taksitlerden ay sonlarını doğru dürüst getirmeyi beceremeyen eski memurlardandılar. Aradan geçen yıllar içinde Atıf Bey'in gençlik kilosu hiç değişmemiş, hep ince kalmıştı. Ama Atıfet Hanım neredeyse iki misli olmuştu. Buna rağmen neşesinden, keyfinden hiçbir şey yitirmemişti. Sanki aldığı kilolar keyfine keyif katıyordu. O akşam da lacivert ipek bluzundan taşan, iri, yumuşak, muhallebi gibi sallanan kolları ve kat kat olmuş, hatırı sayılır gerdanıyla koca memelerini hoplata hoplata gülüyor ve her toplantıda yaptığı şakayı tekrarlayarak, "Efendim, henüz tanışmadıklarımız için söylüyorum. Eşim Hakim Atıf Bey, bendeniz de Hakime Atıfet. İşte görüyorsunuz, ikimiz bir Atıfet ediyoruz. O Atıf, ben de Et." diyerek şu kahkahalarından birini patlatıveriyor. Sanki içinde zorlukla bastırdığı ve her an fırlamaya hazır bir kahkaha tufanı var. Atıf Bey ise hüzünlü ve kibar bir adam. Ömrünün her dakikasını giderek kaymak bağlayan karısına aşık olarak geçirmiş, hala da deli gibi aşık. Kadının da tuhaf bir güzelliği var doğrusu. Bu belki de yüzünün parıltısından, ifadesinden geliyor. Masadaki bakımlı, ince ve gergin kadınlardan daha sempatik olduğu kuşku götürmez. Hakim Atıf Bey bir bakıma haklı yani. Banka patronu yolun boş tarafından yürüme, en iyi masayı kapma ya da insanların nabzına göre şerbet verme içgüdüsüyle Hakim Bey'in gözüne girmek için en kestirme yolun Atıfet Hanım'dan geçtiğini hemen anlayıveriyor. Bu konularda müthiş bir yeteneği var. Bankacılık yasasıyla ilgili her türlü kuralı ihlal ederek yurt dışına büyük servetler kaçırmış olmasına rağmen hala ortalıklarda olmasını bu insan ilişkilerine, siyasetçilere sağladığı menfaatlere ve bunun gibi bin bir türlü şeytanlığa borçlu. Kendisini başarılı sayıyor. Kurnazlığıyla övünüp çevresindeki kişilerin aptal olduğunu düşünüyor ama artık 61 yaşına gelmiş durumda. Üniversiteden sonraki 15-20 yılını servet ve banka sahibi olmak için bin bir katakulli yaparak, bazen iktidar sahiplerinin önünde yere kapanıp ağlayarak, bazen siyasetçilere rüşvet vererek tuhaf karmaşık ilişkiler içinde harcamıştı. Son 15 yılını ise hapisten kurtulmak için bin bir takla atmakla geçiriyor ve nedense bütün bunları başarı sayıyordu. Daha dingin, onurlu ve ona buna yalvarmak zorunda kalmadan, korkulu bir hayat sürmeden yaşamak hiç aklına gelmemişti. Her şeyi biliyordu ama bilmediği şey aort damarının sürekli genişlemekte olduğuydu. Tam o anda masada oturup Hakim Bey'i tavlamaya çalışırken bile aort hiç kimseye haber vermeden kendi kurallarına uyarak genişlemeye devam ediyordu. Banka patronu bilmese bile 7 ay, 14 gün, 7 saat, 22 dakika, 41 saniyesi kalmıştı önünde. Bu süre dolunca sabaha karşı yatağında karısının ifadesine göre birkaç kez zıplayacak, hırıltılı sesler çıkararak terki dünya eleyecekti. Hakim Bey ondan daha yaşlı olmasına rağmen biraz daha fazla yaşayacaktı. 4 yıl, 2 ay, 35 dakika, 9 saniye vakti vardı ki bu tarih sevgili karısının vefatından yaklaşık 2 ay sonraya denk gelecekti. Masadaki diğer kişilerin daha epey vakti vardı. Hakim Bey de karısı ölmese daha uzun yaşardı ama kalbi onun kaybına dayanamayacaktı. "Efendim," diyor bankacı. "Madem masamızda bu kadar değerli, bu kadar önemli misafirler var, bir daha bu fırsatı bulamayız," diye Hakime Hanım'dan meslek hayatı boyunca başından geçen ilginç anıları dinlesek diyorum. Kadın gülüyor. "Ayol, ne önemlisi? Baksanıza buradaki herkes bir başka alem. Biz olsa olsa iki mütevazı hakimiz. Hem Ankara Üniversitesi'nde ders vermiş olan Ernst Reuter ne demişti bilmiyor musunuz?" "Hayır hanımefendi," diyor bankacı. "Türkiye'de önemli insanlar değersizdir, değerlilerse önemsiz," demişti. Az daha "biz ikinci kategoriye dahiliz galiba" diyecekken susuyor, övünmenin çok ayıp olduğu eski Türkiye kuralına göre böyle yakışıksız bir şey söylemiyor. "Ah ah ah," diyor bankacı. "Gördünüz mü? Hanımefendi ağzını açtığı anda bilgi, tecrübe ve kültür dökülüyor. Bu Reuter kim hanımefendi? Şu haber ajansı mı ya da finans falan?" "Hayır," diyor Atıf Bey, her zaman olduğu gibi cehalet karşısında büyük bir hayal kırıklığı hissederek. "İkinci harpte üniversitelerimize misafir gelen Alman bilim adamlarından. Daha sonra Berlin'in ilk belediye başkanı oldu. O şehirde büyük bir meydan var adına." Masadakiler "ooo" filan deseler de konuyla fazla ilgilenmiyorlar doğrusu. Onlara ne Reuter'den, para etmez bilgiler bunlar. Ama Atifet Hanım'ın eklediği bir şey çok ilgilerini çekiyor. "Oğlu Edzard Reuter de Mercedes'in başkanı oldu." Masadaki erkekler heyecanlanıyorlar. Hele onun da çocukluğunu Ankara'da geçirdiğini ve Türkçe bildiğini öğrenince, "acaba buradan bize ekmek çıkar mı?" diye gözleri parlıyor. Kadınlarsa her şeye lakayt duruşlarını ve arada bir çevreye göz atmak dışındaki ilgisizliklerini sürdürüyorlar. Masadaki süsler kadar canlı görünüyorlar ancak. Önlerine konan yemeklerden azıcık tadıyor ve bırakıyorlar. Özel fon yöneticisi Cem Alphan, Edzard Reuter'le ilgili sorular soruyor ama emekli olduğunu öğrendikten sonra onun da ilgisi kayboluyor. Davettekilerin çoğu Amerikan okullarında okudukları için İngilizce bilir, Amerikan iş adamlarının "Nasıl Zengin Oldum" tarzı kitaplarını büyük bir iştahla okur, sular seller gibi ezberlerler ama Almanca daha çok işçilere bırakılmıştır. Pek ilgilerini çekmez. Cem Alpan bıkmadan usanmadan her gün şu sözü söyler: "Amerika'da bir şey yapmamışsan zaten yoksun." Gerçi bu "yoksun"a sadece o değil, herkes çok meraklıdır. Çeşitli sebeplerle insanlara "yoksun" deyiverirler. Ülkenin en zengin ailelerinden birine mensup genç bir kadın, hem kendilerini hem de kendilerine eşit başka bir zengin aileyi kastederek, "eğer bu ülkede soyadın şu ya da bu değilse, you are nobody" demek alışkanlığındadır. Üstelik bunu o kadar doğal bir hakikat olarak benimsemiştir ki, soyadı o iki aileye de benzemeyen insanlara söyler. Onlar da tasdik ederler bu çok doğru saptamayı. Ayrım sonu, sayfa 146.